Ayrım 44.
Athena Barat Tünemiş sandviçlerini öğütüyor, yeşil gözlerinde sarı çakıntılarla onları seyrediyordu. Öfkesi dağılmıştı, kızmıyor artık ona. Kulaklarında bulutlar, bulutlar. Koyu gölgeli bir sokak arasında klarnetle Reginella'yı çalıp dilenen, topal ve Ermeni bir dilenci. Gilda'ya neden kızayım, madem ki gidiyorum. Onun kabahatine, kabahatli olan Kılçık, bir de ben, ona hemen inandığım için. Küt beygir Kazım. Yanakları alev alev kızarmış, kafası çıplak, pençesinde küçük bir kese kağıdı. İçinden 3-5 kestane çıkarıp kızın eline tutuşturuyor. Kebap kestane diye gürlüyor sıcak sıcak. Kestane demiyor, mutlaka kebap kestane diyor ve sıcak sıcak. Arkasından Kılçık diye soruyor, gelecek mi bu gece? Belli olmaz. Boş ver, gitme öyleyse. Size bir sözümüz yok mu? Haha, Gilda ile sana canım, biz sözümüzü tutarız be. Çinliye bir balgam atıyor. Zehra'nın masasına acele bir duble gönder herif. Orada aynı oyun. Kebap kestane sıcak sıcak. Zehra gülümsüyor. Dinledin mi kızı? Neymiş? Zuhal'i diyorum, dinledin mi? Zuhal Londra bardaki şarkıcı kız. Beygir Zehra'nın yerine onu getirecek. Zehra bunu kendisi istedi. Şimdi ise içinde yeni bir duygu ufak ufak kımıldıyor. Kazım beğenmemiş olsa şu kızı dudak bükse. Beygir inadına oralı bile olmuyor. Bekir'e kestane üzerine söylev veriyor. Her defasında kestane demiyor. Kebap kestane diyor. İçkiyi fazla kaçırdın mı Bekir çocuk, derhal kebap kestane yiyeceksin. Dehşetli haysiyeti vardır bunun. Sünger gibi emer zehiri. Şıp diye gözünü açarsın. Karga sesiyle gaklıyor. Öyle mi? Neden sonra dengine getirip Zehra'ya döndü. Kızla konuştuk dedi. Gözün pek tutmadı ya, neyse. Sen gittikten sonra başlayacak. Günü gününe. Sahici bir beygir gibi aksırdı. Dünyanın parası dedi. Zehra'nın içinde deminki karıncalanma. Dinledin mi sesini? Beygir birdenbire ona baktı. Gözleri adeta boşaldılar. Sesi karardı. Şu namussuz beyoğluna dedi. İkinci bir Arap Zehra gelir mi sanıyorsun be sen? Bir kere nasılsa gelmiş işte. Kas katı sustular. Bekir esniyordu. Gitarcı sanki yerinden hiç kımıldamamıştı. Hüviyeti şüpheli, yeşil ışık, pahalı bir kefen gibi yine her tarafını sarıyordu. Zaten pek geniş, pek yüksek olmayan salonda her şey, yani alçak masalar ve iskemleler, bardaki fetanet ve patırtıcı müşterileri ona yakınlıkların nispetinde vardılar. Ayrıca su götürür bir var olmaktı onlarınkisi. Çünkü gitar her tarafa hakim olan dokunaklı sesiyle her köşeyi kaplamakta, doğru dürüst hiç kimseye yer bırakmamaktaydı. İbrahim ve Aysel salonun o insanca boşluğuna bu yüzden güçlükle sığıştılar. Fetanet çenesi iki kat memeleri yerlerde İbrahim'i tanıdı. Uzman gözleriyle Aysel'i süze süze değişik daha yakın bir ilgi gösterdi. ''Aa, hiç unutur muyum, bira içiyorsunuz, hanımefendiye de viski bulacağız mutlaka.'' İbrahim işaret parmağıyla adeta tehdit etti. ''Black and white'' dedi. Fetanet çenesini katlayıp gülümsüyor. ''Bir şişemiz kalmıştı galiba.'' İbrahim içtiği her dublede Aysel'i yenilemekteydi. Otomobildekine, hele oteldekine kıyasla yanındaki çok farklı bir Aysel'di. Kolayca ellerini avuçlarına alıp sevdiği, siz yerine sen dediği, parıltısız siyahlarına manalı manalı baktığı bambaşka bir Aysel. Kadının yanı sıra kendinin de değişip değişmediğinden bir türlü emin olamıyor, günlerdir türkanlı bir hayata dönebilmek bir de zar zor attığı ağırlıkları her duble birayla tekrar yüklendiğini sezinleyip kahroluyordu. Bunu unutmak istedi, ne pahasına olursa olsun unutmak, gecesini hayata yön ve değer veren bütün enlem ve boylamlardan dışarıda, henüz ırzına geçilmemiş bir hava boşluğu gibi yaşamak istiyordu. Aysel bu boşluğun içindeydi, belki Aysel bu boşluktu. Gitar nasıl, dinlesene. Dinliyor ama bomboş, güzel. Yalnız güzel mi? İyi dinle, harami bir gitar bu, insanı soyan, şaşkına çeviren. Tekrar dinliyor Aysel, fakat onunla gitar arasında herhangi bir duygu bağlantısı olmadı apaçık meydanda. Düzgün profilini İbrahim'e vermiş, daha çok Amerikan bardaki gürültücü grupla ilgileniyor. Orada gözleri su yeşili aktris, aktör, şair Turgut ve Akın artık basbayağı salyalı bir kuduz sarhoşluğunun harmanını dövüyorlar. Aktris bir ara ötekilerini zorla susturuyor, düpedüz ağlayarak gitarcıya. Ne olur Vasili diye yalvarıyor, Mozart kahvesini çalsana. Sonra sarhoşluğunun pırıltılı caddesine mükemmel bir Mozart kahvesi dokuyor. Seramik üstü kapaklı bira dubleleri, gotik yazılı vitrinleriyle muhteşem bir Mozart kahvesi. Sonra aynı kahvede Palas Pandras Akın'ın boynuna sarılıyor, ensesini öpüyor, kulak memelerini ısırıyor. O kadar yaşlıyım ki ben diyor, ninen sayılırım senin. Oyundan bile ıskart ediliyorum, baksana. Elimizden kız gibi rolü alıyorlar, hem de kime vermek için? Ağzı emzikli beşik orospularına. Sözüm ya bana onlar. Yine biraz genizden, kelimeden yarısını yiyerek çabuk çabuk gelişigüzel konuşuyor. O yine Akın'la beraber, Mozart kahvesinde, halbuki sesi başka yerlerde. Bak Canikon, ben dublajla geçinecek karı mıyım ha? Söyle ama, Allah aşkına söyle. Tek başına kukumav gibi evde oturup dublaj telefonu bekleyecek karı mıyım ben? Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ben tiyatro hayvanıyım, tiyatro. Onu bunu anlamam. Hiç kimse beni sahneden atamaz. Hele o puşt kılıklı cici bey asla. Akın'ın filmi kopuk, babasından yürüttüğü kral profiline geçkin aktrisle şair Turgut yarı yarıya el koymuşlar. Birinin eksildiği yerde öbürü çoğalarak büsbütün çürüyüp akmasına engel oluyorlar. Gitarın sesi Seniha Algül'ün burnunun dibinde söyledikleriyle karışarak sanki çok yüksek ve çok derin bir kilise tavanında yankılanıyor. Ters yüz olduktan sonra onun kulaklarına yansıyor. Biraz da deniz dibine inmiş olmak duygusu içinde, fevkalade ince işlemeli o derece korkunç dip balıkları iki yanından ağır ağır süzülüyorlar. Birisinin ısırgan mavi, diri ve fırlak gözleri dikkatini çekiyor. Bu şair Turgut. Bir başkası solungaçlarını artsız aralıksız kımıldatarak şiddetli bir nefes darlığından kurtulmaya çalışıyor. Bu da olsa olsa aktör. İhtiyarlık ekselans, kokusuz bir zehirli gazı andırır demişler. Farkına varır gibi olduğunuz anda çoktan zehirlemiştir sizi. Bize gelince ekselans, biz ihtiyar doğduk. 7 yaşında cigaraya başladım ben, 12 yaşımda rakıya. Aktris bu defa Akın'ın biçimli çenesini usulca dişleri arasına alıyor. Fetanet diye başlıyor. Hani benim cinfiz? Aysel dikkat kesilmişti. Gözlerini onlardan ayıramıyordu. İbrahim'e şu kadını görüyor musun dedi alçak sesle. Kaç piyeste seyretmiştim. İbrahim görmüyorum dedi. Deminden beri gitarın getirdikleriyle Aysel'in kıvamlı sarışın önemini taşıyordu. Pusunu hakem tayin etmişti. Madem ki sen gitarı duymuyorsun ben ne diye onları görecekmişim. Aysel halbuki bambaşka bir telaş içindeydi. Yalnız gitarı değil yanı başında soluyup duran yorgun goril de duymuyor, işi gücü bırakmış, Seniha Algül'ü Yıldız dergilerindeki yerine yerleştirmeye çabalıyordu. Boyaları akmış, üç renkli kapaklara sığdıramıyor, orta sayfalardaki kötü baskılı film resimleriyle şu geçkin ve dut gibi sarhoş kadın arasında kurduğu bağlantılar çarpılmasına sebep oluyordu. İşte Seniha Algül buydu. Bir zamanlar hayatını, aşklarını ve oyunlarını ezbere bildiği, hiçbir piyesini, hiçbir filmini kaçırmadığı müstesna artist. Aysel Güzellik Kraliçesi seçilince Yeni Yıldız Dergisi onun mayolu bir resmini de kapak yapmıştı. Ve genç kız o gün için en azından Seniha Algül kadar önemli bir kadın olduğunu düşünerek sevinmişti. Derginin o sayısını uzun uzun sakladı. Gaziantep'te mi, Urfa'da mı bir yerde bavullarıyla beraber o da kayboldu gitti. Ayrıca ikide bir bardaklarının üzerine devrilen öteki adamı da gözü ısırıyor. Adını doğru dürüst çıkaramıyor ama taşra sinemalarında aleyhinde el birliğiyle beddua edilen üvey baba rollerinde gördüğünü hatırlıyor. İçinde kırkayak gibi kımıldanan olmayacak bir de istek. Kalkıp yanlarına gitse dese ki onlara, acaba unuttunuz mu ben İstanbul güzeli Aysel? Öyle demiyor ama gözlerini ve sesini başka türlü yumuşatıp yanındakine eğiliyor. Kızma diyor. Kızmak mı? Yok canım bir merdivende ayağım boşa gelmiş sayıyorum. Hangi merdivende? Beraber inmeye başladığımız. Öteki sesiyle sürüp götürüyor. Bunun yerine Türkan olsaydı bu gitar dalgasına en az benim kadar girecekti. Uzun uzadıya dinleyip beraberliğimizi geliştirecek. Kim bilir daha ne kadar birbirimize yakınlaşmış olacaktık. Biraz da bozuluyor. Türkan'ı değil Selma'yı tasarlıyorum. Yine mi durup dinlenmeksizin yer değiştiren kaypak ve eğri düzlemler üzerinde ayakta durmaya çalışmak cambazlığı? Yine Türkan'dan Selma'ya, Selma'dan Aysel'e çarpıla çarpıla kırılıp dökülerek ölüm hızındaki bir dolar, frank, liret anaforuna serpilmek. Bir serüven imkanı olmaktan çıkıp düpedüz bir serüven gerçeği olur olmaz oteldeki sarışında ne kadar yaldızı varsa hepsini kaybedip yine ölü bir noktada bir mahalle kızı yavanlığına mı dönecek? Fakat hayır, bu gece İbrahim aynı harami gitarın eşliğinde ne pazar gecesi düşündüklerini düşünmek istiyor, ne de bataklığının saltanatını ve bu saltanattan kurtulma çarelerini. Boşluğunu yaşıyor sadece. Yuvarlak beyaz gözlerini Aysel'e doğru büyüte büyüte kendini her şeye rağmen iş tartışmalarına kapılmış yakaladıkça, tekrar o burnunun ucu incecik terlemiş güzel boşluğuna ite ite. Küçük parmağını usulca uzatarak o incecik pırıltıyı saygıyla almak istiyor. Ellerinin tombulluğunu hatırlayıp utanıyor, vazgeçiyor. Masaları bardakları yumruklayıp toz etmesin diye eski su aygırı hışıltısıyla yumruklarının üstüne çöküyor. Aynı anda gitar sesinin beklenmedik bir şekilde beklenmedik bir yerinden çatladığını hissediyor. Küçük, zorca fark edilebilen bir çatlak ama ne de olsa çatlak. İçki bardaklarında, kulak içlerinde ve burun deliklerinde yosunlu yosunlu tortulanan yeşil ışığı saniyesinde ayrıştırıp bulandıran. Sanki bir büyü bozuluyor, salonda artık herkes bir başkası. Aysel başını İbrahim'in omzuna yasladı, saçları şampuan kokuyordu. Boyanması geciktiğinden asıl rengi diplerinden ufak ufak görünmüştü, içini çekti. Bu gitar dedi, bizi bir deniz kıyısına götüremez mi? İbrahim güldü, götürebilir dedi, dünyanın öbür ucuna bile. Aysel onun yüzünü görmek için hafifçe döndü. Solukları ansızın birbirine düğümlenmişti. Dudaklarını adeta kımıldatmadan fısıldadı. Hala aynı merdiveni iniyor muyuz beraber? Düşen olmadığına göre. Nereye varacağız acaba? En yakın belediye mezarlığına, başladığımız yere desek de olur. Ölülerin, doğmamış çocukların yanına gittiğini bilir misin? Hayır, ölmek istemediğimi biliyorum. İbrahim, ölmek dedi, yaşamaktan çok daha zor. Artık hiçbir haramiliği kalmamış olan gitarı belki bu yüzden içirdeki şamatacı sarhoşları üçer beşer dağıtıp kendilerini emirgana atıyorlar. Şişli'den çıkar çıkmaz taksinin ön ve arka camları birbiri arkasına buğulanıyor. Motorun düzenli uğultusu uykuyla uyanıklığı ayıran bütün setleri çarçabuk aşındırıyor ve ikisini düşüncelerden, duygulardan epeyce uzak, daha çok içgüdülerin kımıldadığı bir ısınma eyleminde birbirine ekliyor. İbrahim'in kolunun bittiği en uç noktada Aysel'in hafifçe nemli parmakları, Aysel'in saçlarının ensesine değdiği nokta, tam o noktada İbrahim'in büyüdükçe büyüyen soluğu, alkolün ve arzunun kıldan ince kıvılcım iplikleri halinde atladığı görünmez sivri sivri bir takım uçları onları bunların. Levendi birbirlerinin içine kıpır kıpır yerleşmiş olarak geçiyorlar. Arabanın sürati yükseliyor. İstinye'ye yaklaşırken İbrahim'in eli sinsi ve besili acayip bir yengeç gibi Aysel'in eteklerinden ıslak, yapışkan ve yasak bir karanlığa titreye titreye kayıyor. Alnının kirli suyu kekremsi tuzuyla fena halde gözlerinde, daima gözlerinde. Üstelik yıllarca önceki bir Beyoğlu sinemasında gözlüklerini takmaya utanan üniversiteli bir kızı katlanması güç, hatta belki imkansız bir irade zoruyla belleğinin sapa bir köşesinden bir salyangoz gibi iki parmağıyla tutup atmaya savaşıyor. Atmak ve kurtulmak. Parmak uçlarındaki bu çirkin yapışkanlık yoksa o yapışkanlık mı? Hangi kadına uzansan bir salyangoz mu elliyorsun İbrahim? Öteki sesiyle yine aralıksız kurt yargılamaları. Ayrıca kolay bir kadın bu, şehvetin ıslıklı çağrısına karşı kayda değer bir direnme gücü olmayan. Etine etine ve malum davetlerle dokunduğun anda bütün vücuduyla tartışmasız geliyor. Oyunu çok tekrarladı, daha daha tekrarlamaktan hoşlandığı meydanda. Hain bir de soru işareti. Birkaç günde bana tutulmayacağına göre. Denizin üzerindeki karanlık emirganda siyah bir jelatini andırıyor. Yıldızlı, yumuşak pırıltılarla enine boyuna yoğunlaşıyordu. Arabanın burnunu en tenha kahvelerden birinin önünde rıhtıma verdiler. İbrahim şoförü çay içmeye gönderdi. O gider gitmez Aysel'i öptü. Öpüşmeleri birisi Aysel, biri İbrahim olduğundan mı nedir, ne fazla heyecanlı ne gerektiği kadar duyguluydu. İştahlı, çalışkan, biraz telaşlı bir öpüşmeydi. Zaten derhal birçok küçük öpüşmelere bölündü. Boyunlarına, şakaklarına ve ellerine dağıldı. Kadın denizden vuran bakışın altında her tarafıyla ay ışığı mavisiydi. Kendini tutmasına önümüzdeki günlerde üzerinde oynamayı düşündüğü bu buldog köpeğine fazla tecrübeli ve zayıf görünmek istememesine rağmen pedalları kaybetmişti. Bir daha da bulamıyordu. Göğüslerini onun avuçlarına birer nar gibi dolduruyor, kütürdetmesi için elinden geleni ardına koymuyordu. Dudakları adamın ağzındaki piro tütünü, bira ve tuz tadını iyice sevmiş, su aygırı solumalarını aşırı bir oburlukla yemiş bitirmişti. Ne var ki başlangıç zevklerini başıboş bırakıp uzatmak için ikisi de lüzumundan fazla görmüş geçirmiş, bu çeşit oyunlara yeterince kanıksamıştı. Nitekim siyah jelatin pırıltısını münasip bir yerinde yavaş yavaş durularak düşüncelere ve duygulara ait alışkanlıklarını yeniden edindiler. Aysel ay ışığı mavisini iyiden iyiye zenginleştirmişti. Bir yandan da eski bir çekişmeyi içi sıra tazeliyordu. Bu aşk mı yoksa oyun mu? Bu adamın büyük patron hallerini, muhtemel zenginliğini sevmiş mi olabilirim, erkekliğine mi yeniliyorum? İkisinden hangisi doğru çıkarsa çıksın benim nasibime utanmak düşecek. Daha ilk seferinde kendimi bu kadar salıvermemeliydim. Neler düşünecek kim bilir, eğer bu kadar çok içmeseydim. Bu sözlerin altında gizli bir saman altı suyu gibi yaman bir korku. Acaba dündar otele döndü mü? Benim İbrahim'le çıktığımı duyunca ne yaptı? Şimdi biz gider gitmez ister misin bu iki adam? Oysa İbrahim boğazı Karadeniz'den Marmara'ya geçen büyük bir gemiye dalmıştı. Beyaz bir şilepti bu. Kıyıya çok yakından geçiyor, gecenin sakinliği içinde makinelerinin düzenli çalışması açıkça işitiliyordu. İbrahim o ara verilmiş kararlarını, Aysel'i ve Türkan'ı bir kalemde çizip başka bir şehirde olmak istediğini mertçe kabul etti. Gemi onu Napoli'ye bırakmıştı. Mordohay bir açık hava kahvesinde tereyağı beyazı bir şarap yudumluyor, Yahudi parmaklarını çıtlatarak ''İhtiyatlarımız'' diyordu, ''aklımız başımıza gelmeden teşekkür eder, daha çocuklukta, gençlikte, kafada kavak yerleri eserken, sonra aklın başına gelir, gelir ya, ihtiyatların kafesinden çıkamazsın artık.'' Havada elleriyle bir şeyler biçer gibi ilave ediyor. Kaput. Geminin arkasından ümitsizliğini buruşturup attı. Atmayı denedi hiç olmazsa. Öteki sesiyle Mordohay'a, ben dedi kurt hayatıma ait ihtiyatları değiştirmeye hazırım. Fakat vereceklerimin mukabilinde aşılmış ve çiğnenmiş aleladelikler, her gün insanların bokunu çıkardığı yavanlıklar istemiyorum. Her şey yıllarca önce tasarladığımız gibi olmalı. Son cümlesini simsiyah bir hüzünle düzeltiyor. Her şey Türkan'ın yıllarca önce tasarladığı gibi olmalı. Türkan'ın kendisi olmasa bile. Yoksa eskiden nasıl yapıyorsam öyle ölümümü taksit taksit yaşamayı mahalle aralarında bakkal kasap çıraklarıyla çürümeye tercih ederim. Dönüş yolu boyunca ikisi de bir yerden düşecek, bir yarışa başlayacakmışçasına gergindiler. Bir eksiklik, bir yarım kalmışlık duygusu içlerine oyuyordu. Yarı yarıya biraz önceki sevişmelerini askıda bırakmalarından ileriye geliyordu bu. Yarı yarıya da Dündar'ın davranışlarıyla ilgili ihtimal hesaplarından. Aysel sözünü etmediği halde Dündar'dan çekindiğini İbrahim'e anlatıyordu. İbrahim saltanatını iliklerine kadar hissettiği bu en berbat gecesinde yeni ve diğerlerinden önemli bir proya asılmış, küçük nefeslerle hınzırlığını boşaltıyor, gelmiş gelecek bütün Dündarları bilmem neresine bile sallamadığını, herkese ve her şeye fakat bilhassa yanı başındaki mavi sarışına ispat etmeye çalışıyordu. Az konuştular, önemsiz şeylerden konuştular. Aysel mesela sen dedi ne iş yapıyorsun? İbrahim bir zaman sustu, sonra zenginim dedi. Ya da o sordu, cigara içmez misin sen? Hayır, hiç. Aysel bir şeyi daha merak ediyordu. Hep otellerde mi yaşıyorsun? Yaşıyordum, şimdi bir ev peşindeyim buralarda. İçine bir merdiven de mi inilen? İbrahim bütün buldok yüzüyle ona döndü, prosunu ısırarak. Kim bilir dedi, yalnız içinde ölmek istediğim muhakkak. Otelin antresindeki ışıkları söndürmüşler, ortalarda hiç kimse gözükmüyor. Ne ters türs halleriyle Aykut, ne kayıp sesiyle Niko. Herhangi bir polis romanındaki yanlış ve yabancı bir otele inmişler gibi dışarıdakine, hele Emirgan'dakine kıyasla çok daha parıltısız olan karanlığı, hırsızlama çiğneyerek anahtarlığını alırken 22 numaralı gözün boş olduğunu bir zabıta vakası olarak kaydediyor, bıçak sırtı bir an koskocaman bakışıyorlar. Aysel belli belirsiz mırıldanıyor, yukarıda. Besbelli bunu yalnız kendisine diyor, içinde kırmızı bir şey yörüngesini baş döndürücü bir hızla genişleterek dönmeye başlamış. Bu biraz Dürnev'in ağzı, Uysal'ın gözlükleri fakat en fazla Dündar'ın öfkesi. İbrahim Waldorf Astoria jestleriyle kadının koluna giriyor, merdivenleri çıkıyorlar. Bir basamak, bir basamak daha, birkaç basamak daha. Yukarı katların birinde bir sifon çekiliyor, 11 numaralı odanın kapısı ardında uykulu uykulu. İngilizce konuşmalar, basamağın birisi basınca gıcırdayacak. Tekrar koskocaman bakışıp bu rezil sessizlikle hala yan yana ve kol kola olmalarına şaşacaklar. İbrahim ancak odalarının yani hem 21 hem 22 numaralı odaların bulunduğu koridora döndükleri sırada hafifçe gülümseyip sağ eliyle arka cebini yoklayacak. Evet, her şey aynı. Aynı ve eskisi gibi gerginliğin vızıltısı kaslarındaki seyirme, korkunun tadı ve karanlık. Dündar kapının arkasına sinmişti, onları bekliyordu. Hizasına gelir gelmez sussalı bıçağının sapına eklenmiş olarak üstlerine asıl Aysel'in üstüne boşandı. Saldırması o kadar sessiz, o kadar birden olmuştu ki eğer İbrahim itmeseydi bıçağın ucu şaşmaz bir isabetle kadının sol memesine girecekti. Fakat İbrahim gevşek şişmanlığının yumuşak çizgilerinden adeta ışık hızıyla çıkarak onu öteye odanın kapısına doğru itti. Aynı saniye aralığında papucunun burnuyla Dündar'ı çelip düşürdü. Dündar kendini böyle bir mücadeleye hazırlamamıştı. Boylu boyunca koridora uzandı, şaşırdı. Bıçağı birkaç adım ilerisine saplanmış titriyordu. O ve İbrahim ayrı ayrı noktalardan fakat aynı anda bıçağa yöneldiler. Çabuk davranan İbrahim oldu. Dündar'ın parmak uçları sustalının sapına dokunacağı sırada usturuplu bir tekneyle hesaplarını alt üst etti. Yediği darbenin şiddetinden bıçak koridorun ta öteki ucuna kayıp gitmişti. O zaman İbrahim hala kapıya yaslanmış duran Aysel'e anahtarını uzattı. Sen dedi odaya gir, bizim biraz işimiz var. Aysel'in gözleri yüzünde birdenbire önemli bir karanlık olmuşlardı. Fakat diyecek oldu. İbrahim gözleriyle Dündar'ın hareketlerini kollaya kollaya başını çevirmeden ''Sana gir diyorum'' dedi. ''İşimizi zorlaştırma.'' Kadın gitti. Onlar iki mahzun gece köpeği ıssız ıssız dövüştüler. Hareketlerinin parlayıp sönüşü, zincirleme yer değiştirişleri, sessiz bir acıyla boşlukta çengellenen parmakları koridordaki bulanık karanlığı dört tarafından yırtıyor, parça parça ediyordu. İbrahim karşısındakinin fevkalade çevik ama o derece akılsız bir dövüşçü olduğunu anlamakta gecikmemişti. Bu bakımdan kavganın uzamaması gerektiğini düşünüyor, şişmanlığına yenilmeden onu alt etmek istiyordu. Bunun gerçekleşmesi oyunun yere indirilmesine bağlıydı. Dündar halbuki her deşebbüsüne ya önceden kestiremediği gayet sert yumruklarla ağzını burnunu eziyordu ya da bunu önlemeyi başarırsa ok yılanı gibi kolların arasından akıp kurtuluyordu. Bir defasında İbrahim doğurduncaya kadar koridorun öteki ucuna yaylandı geldi. Sussalısını ele geçirmişti. Suratında donuk bir gülümseme paytak paytak ilerliyor, karşısındakinin deminden beri tasarladığı bir şeyi nihayet yapmasına fırsat hazırladığını anlamıyordu. İbrahim kavganın 22 numaralı odaya aktarılması taraflısıydı. Orada daha serbest olacaklar, etrafı uyandırmaktan çekinmeyeceklerdi. Dündar üzerine geldikçe o adım adım çekildi, odaya girdi. Öyle ki bıçak sapındaki öfkeli enayi ile birlikte hamlesini yapınca, o bir punduna getirip bıçağı baş yastığıyla, adamı ise boş böğrüne koydu, acı bir diz vuruşuyla karşılamak imkanını buldu. Dündar buruşup ikiye katlanınca derhal tabancasını çekti, kabzasıyla kafasına vurdu. Katı çeliğin kemiğe çarpmasından kof bir gürültü çıktı, bir daha vurdu. Dündar ağlamaya benzer bir sesle indirdi. ''Vurma dedi, seninle görülecek hesabım yok benim.'' İbrahim gergedan ağırlığıyla çöktü onun göğsüne. Bir daha vurdu. ''Kadınları döver misin?'' dedi. Dündar'ın kaşı patlamıştı, uslu uslu kanıyordu. ''Vurma!'' diye tekrarladı. ''Vurma, anladık.'' İbrahim odasına döndüğü zaman Aysel'i karanlıkta buluyor. Onu kapının önünde bıraktığından beri yıllar geçmiş sanki. Kusuk siyah camların dibinde ışığı ürkek baykuş gözleriyle karşılayan bu otel sarışını bir yabancı. Başka bir yabancı. Lavabonun loş aynasından büyük beyaz gözleriyle İbrahim'e bakıyor. Şakağı ipince sıyrılmış, kulak tozu derhal morarmış. Buldok suratlı bir herif.